Ayırım 24. 327. sayfa. Mark JFK geliş terminalinin önünde durmuş, Kelso'nun 3 yabancıyla, koyu renk döpyes giymiş sarışın bir kadın ve bir kızıl saçlı, diğeri saçını labros kestirip güneş gözlüğü takmış iki erkekle hararetli tartışmasını izliyordum. Mark adamların CIA'den olduklarını tahmin ediyor, konuşulanları duymamakla birlikte Kelso'nun üçünü de fırçaladığını anlıyordum. Kelso ardından havlar gibi bir dizi küfür sıraladı. Grup terminin içine dağılınca da Mark'ın yanına varıp sıkıntıyla "Adamın biri gümrük salonundaki güvenlik kapısını açmış, bizimkiler de oradan sıvışmış," dedi. "Hangi adam?" Kelso öfkeyle dişlerini gıcırdattı. "Nereden bileyim? Kimse yüzünü görmemiş ki. Herkes olabilir." Salak bir havalimanı görevlisi de, kaçışlarına yardım etmeye çalışan birisi de. Hala binadalar mı sence? Bilmiyoruz ama fazla uzaklaşmış olamazlar. Terminali aramamız gerekecek. Grimes ile Fellows birden görününce Kelso onları yanına çağırdı. Otoparklara bakın. Ötekiler terminali ve taşıt kuyruklarını arayacak. Ben de kiralık araba ve limuzin acenteleriyle ilgileneyim. 15 dakika sonra yine burada buluşalım. İki adam koşarak uzaklaşırken Kelso Mark'a "Barlara, restoranlara ve erkek tuvaletlerine bak," dedi. "Kılık değiştirmiş olabilirler. Onun için de gözünü dört aç. Eğer onları 15 dakika içinde bulamazsan aynı şey senin için de geçerli. Buraya gelirsin." Ya havalimanından çoktan ayrılmışlarsa? Kelso'nun yüzü kıpkırmızıydı. "Benimle uğraşma Ryan. Tansiyonun zaten fırladı." Mark yürüyen merdivenleri binip asma kata çıktı. Dolu restoran masalarının arasından geçti. Öğle yemeği yiyen aileler, arada bir fincan kahve içmeye çalışan transit yolcular ve iş adamları. Ancak Genevieve ve McCall'u uzaktan yakından andıracak kişilerden en ufak bir iz yoktu. Ardından bara baktı. Oradan da yakındaki tuvaletlere ve kahve bölümüne. Aradıklarını bulamadım. Umumi telefon önünden geçerken ona arkası dönük, ahizenin üzerine kapanmış bir adam fark etti. Başında siyah bir şapka vardı ve McCall'la aynı ölçülere sahipti ama yüzüne dönünce Mark adamın 60'larında olduğunu, beyaz papaz yakası taktığını ve gri sakalı bulunduğunu gördü. Kılık değişikliği de olsa McCall değildi. McCall ile Jennifer nereye kaybolmuş olabilir? Aspikat'ta 100 metre kadar önünde bir yolcu denizin içinde aradıklarını bulmaya çabalayan sarışın kadın ile kızıl saçlı arkadaşını gördü. Anlaşıldığı kadarıyla onların da tarihi pek yaver gitmemişti. Mark geriye dönerken papazın telefonu yerine bırakıp uzaklaştığını fark etti. Birden bunun Garuda'ya telefon etmek için son 24 saatten beri ilk fırsatı olduğunu hatırladı. Umumi telefonu yanına varıp bozukluk bulmak için ceplerini karıştırdı. Garuda telefona ikinci çalışta cevap verdi. "Tanrım, hangi cehennemdesin Mark? Beni arayacaktın hani? JFK geliş salonundayım. Buraya 20 dakika önce geldim ve işler birden karmakarışık oldu. Onun için iyi dinle. Çünkü fazla zamanım yok. İstediğimi yapıp Moskova çetesi hakkında bilgi toplayabildin mi?" "Evet. Danny Flynn'le görüştüm. Moskovalılar tam senin söylediğin gibi. Hiç göze batmıyorlar ve genellikle deniz aşırı çalışıyorlar. Dinliyorum." "Sonra da dediğini yaptım ve McCall'ın geçmişini araştırdım. Özel dedektiflik kaydından ve ehliyetinden fotoğraflarını çıkarıp Long Island'daki evine gittim. Her şey yasal görünüyor ama ne olduğunu pek anlamadığım pis bir koku var." "Ne kokusu?" "Telefonda olmaz Mark. Buluştuğumuzda anlatırım. Benim de cevaplanması gereken sorularım var. Onun için oturup konuşmamız lazım." "Lou, lütfen," dedi Mark umutsuzca. "Anlamıyorsun." "Haklısın. Anlamıyorum. Onun için de ne zaman açıklayacaksın?" "Senin için bunca terledikten sonra sanırım bir açıklamayı hak ettim. Hem bu kahrolası dosyayı önce kimin incelediğini de unutmayalım." "Sana ilk fırsatta anlatırım ama lütfen Lou, ne kokusu aldığını anlat. Gerçekten bilmem gerek." Garuda için çekti. McCall'ın İsviçre'ye geçen salı gittiğini söylemişti. Ne olmuş? Komşularından birine bakılırsa McCall, pazar günü koyu renk bir büyükle gelen iki kişi tarafından alınıp havalimanına götürülmüş. Demek ki İsviçre'ye en geç pazartesi sabahı gelmiş olması gerekiyor. Oysa sen salı günü geldiğini söylüyorsun. Programında koca bir gün eksik. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Yok. Bence de yok. Onu gelip alanlar her kimse, dostları da olabilir ama makyörüm bürosuyla aynı koridorun üzerinde sekreterlik hizmetleri veren bir yer var. Ve oradaki kadın da McCall'un İsviçre'ye pazar akşamı uçmak için yer ayırttığından emin olduğunu söyledi. Ben de JFK'de çalışan bir hanım arkadaşımdan yolcu listelerini kontrol etmesini istedim. McCall'un pazar akşamı için yaptırdığı rezervasyon uçağın kalkmasından bir saat önce iptal edilip bir sonraki güne ertelenmiş. Yani adam gerçekten de Zürih'e salı sabahı varmış. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var gibi geliyor bana. Mark'ın kafası fazla mesai yapıyordu. Bana da öyle gelmeye başladı. Hepsi bu mu? Bu kadar, dedi Garuda. Şimdi de sen bana neler döndüğünü anlatmaya başlasan. Mark birden yürüyen merdivenlerden çıkan sarışın kadını, kızıl saçlı adamı gördü. Peşlerinde Grimes'la yanından geçtikleri herkesin yüzüne bakıyorlardı. Dinle, gitmem gerek Lou. Hey, bir dakika bekle. Bu hiç de hoş değil, diye isyan etti Garuda. Oysa ben de birlikte çalıştığımızı düşünmeye başlamıştım. Sanki kendi başıma araştırma yapmışım gibi. Hem bir şey söyleyeyim mi? Galiba maç konusunda bir ipucu buldum. Ne ipucu? Biz salak polislerin zamanında hiç düşünemedikleri bir şey. Prime'ın sahipleri kara para kokan Cayman'lı bir paravan şirketti. Açık söylemek gerekirse Doğu Avrupa mafyasının kara parası. Senin de koku almaya çalıştığın açı bu, öyle değil mi? Bunun belki de Paul March'ın kaybolmasıyla bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Moskova'lı kızın mafya çeteleriyle bir alışverişi olduğunu ama McCall denen bu özel dedektifin bütün bu işlerdeki payı ne? Eğer anlıyorsam ne olayım? Mark sessiz kaldı. Ardından Lou bu konuda gerçekten konuşamam dedi. Garuda'nın sesindeki kızgınlığı duydu. Ne düşünüyorum biliyor musun? Belki de bu dosyayı tek başıma götürmenin zamanı geldi diyorum. Çünkü senden hiç yardım görmedim. Onun için siktir git. Garuda telefonu kapattı. Mark Grimes ile ötekilerin birbirlerinden ayrıldıklarını, hala yolcuların yüzlerine baktıklarını görüyordu. Onu görmüş olabilir miydiler? Garuda işin Cayman adaları açısını nereden buldu diye düşündü. Üstelik McCall hakkında duydukları onu içten içe rahatsız ediyordu. Terliyordu, şaşkındı. Kendini kabusumsu bir bilmecenin ortasında hissediyordu ve içinde buralardan kaçmak için çılgınca bir istek vardı. Birden hem vücut hem de duygusal olarak nedenli bitkin olduğunu fark etti ama Jennifer'ı bulmasının şart olduğunu da biliyordu. Ne olursa olsun onu bulmalıydı. Ama önce Kelso'nun yapması gereken bir açıklama vardı. Öfkesi giderek kabarırken yürüyen merdivenlerden inip çıkışa yöneldi. McCall arabanın farlarını yaktı. Henüz akşamın beşiydi ama güneş tepelerinde asılı yoğun bulutların ardına saklanmıştı. Yarım saatten beri yoldaydılar. Manhattan'a yaklaştıklarında Jennifer ufku kaplayan gökdelenler çizgisini gördü. New York'ta olduğuna inanmakta hala zorlanıyor, kurtulabildiğine, bunca şanslı olabileceğine inanamıyordu. JFK'den ayrılalı bir dakikada bir umudun üzerinden arkasına bakmıştı. Yoğun akşam trafiğinde izlenip izlenmediklerini anlamak gerçekten imkansızdı. Kuşkulanmaktan vazgeç Jennifer. Bu kez ektik onları. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Nereye gittiysek buldular bizi. Dikiz aynasından arkamızı kolladım. Peşimizde kimse yok. Jennifer McCall'un haklı olmasına dua etti. Gök giderek karardı. Bulutlar New York'un bir fırtınaya hazırlanması gerektiğini belli ediyordu. Neden bu yöne gidiyoruz? Bunun Long Beach'e gitmek için en kestirme yol olduğunu sanıyordum. Frank, önce Bobby'yi görmem lazım. Onu görmeyeli günler oldu ve iyi olduğundan emin olmam lazım. Coldwell yolumuzu sadece 10 dakika uzatır, lütfen. McCall sabırsızlığını belli edercesine içini çekti. Tamam ama arabayı kullanabilecek misin? Ne olacak? Bazı şeyler düşünmek zorundayım. Bir de bir telefon etmem gerekiyor. Kime? Bir arkadaşıma. Arabayı yolun kenarına çekip indi. Jennifer de direksiyonun başına geçti. McCall yan koltuğa oturdu. Jennifer hareket etmeye hazırlanırken Belki uzandı, torpido gözünü açtı. Jennifer torpido gözünün ampulünün ışığında otomatik bir tabanca ile bir de cep telefonu gördü. McCall tabancayı çıkarıp kucağına koydu. Ardından da cep telefonunun tuşlarına bastı. Jennifer gözlerini tabancaya dikti. Orada tabanca ne arıyor? Bir dakika sus. Anlama. Sana sus dedim. Telefonu kulağına götüren McCall terliyor, baskı altındaymış gibi duruyordu. Jennifer hattın öbür ucundan gelen belli belirsiz tıkırtıyı işitti ama McCall'un kiminle konuştuğunu anlayamadı. Benim. Coven'de gidiyorum. Yarım saat sonra orada buluşalım. Telefonu kapattığında Jennifer aklı karışmış gibi yüzüne baktı. Birden içinde bir şeylerin tümüyle ters gittiği sezgisi yerleşiverdi. McCall tamamen farklı biriydi şimdi. Tabancayı alırken sesinde buz gibi bir şey vardı. Arabayı çalıştır. Frank? Frank ne oldu? Bana Frank demekten de vazgeç. Şimdi dediğimi yap, arabayı çalıştırıp Long Beach'e doğru yola devam et. Mark Kelso'yu geliş terminalinin dışında bekler buldu. Kelso cep telefonuyla konuşurken Ferroz'un kullandığı siyah bir limuzin arabaların arasından fırlayıp kaldırımın kenarında durdu. Kelso telefonu kapattı. Mark'ın yanına yaklaşıp sıkıntıyla ''Burada zaman kaybediyoruz'' dedi. ''İkisinden de iz yok. Arabaya bin. Ötekiler burada kalacak. Ne olur ne olmaz'' deyip aramayı sürdürecek. Yanlış hatırlamıyorsam bana Frank McCall hakkında araştırma yaptırdığını söylemiştin değil mi? Kelso Mark'ın sesindeki öfkeyi duyup dikkatten gözlerini kırpıştırdı. Evet, söyledim, ne var? Ben de kendi araştırmamı yaptım ve McCall hakkında pek de hoş olmayan şeyler öğrendim. Ya bana yalan söyledin Kelso ya da korkunç bir hata yapıyorsun. Kelso kaşlarını çattı. Sen neden söz ediyorsun? Kiminle konuştun? Mark öfkeden kıpkırmızıydı. Bunun önemi yok. Bu işin içinde hiç de yolunda gitmeyen çok tuhaf bir şey var ve ne olduğunu bilmek istiyorum. Hemen, şimdi. O anda terminalden koşarak çıkan Grimes, münakaşanın ortasında yanlarına geldi. Fellows limuzinden çıktı. Gelip geçenler durup bakmaya başlarken her ikisi de ne yapacaklarını bilmez durumda rahatsız görünüyorlardı. Kelso da sıkıntılıydı ve Mark'a ''Burası böyle bir konuşmanın yapılacağı yer değil'' dedi. ''Onun için sesini alçalt. Eğer konuşmak istiyorsan şu arabaya bin. Gerçeği öğrenmeden bir adım bile atmam diye haykırdı Mark. Gerçek derken asıl gerçek demek istiyorum. Bir sürü palavra, bir alay yalan değil. Dürüst gerçeği ve hemen şimdi. Sen ve CIA neyin peşindesiniz Kelso? Kelso öfkeyle arabaya bin dedi. Siktir git. Bir açıklama duymadan bir yere kıpırdamıyorum. Her şey çok çabuk oldu. Kelso başıyla bir işaret yapınca iki adamın Mark'ın hakkından geldi. Fellows elini Mark'ın ağzına kaparken Grimes de kolunu büktü. Kelso arka kapıyı açtı, Mark'ı arabanın içine ittiler. Grimes onun arka koltukta hareketsiz tutarken Kelso kaldırımdaki kalabalığa bir kimlik gösterdi. Polis bu adamı gözaltına alıyoruz. Hadi şimdi herkes yoluna, bakacak bir şey yok. Kelso arka koltuğa oturdu, yumruğunu sıkıp Mark'ın yüzüne patlattı. Seni salak. Bu herkesin ortasında ağzını açtığın için. Bir şey söyleyeyim mi Ryan? Şu anda beynine bir kurşun sıkmaktan büyük bir keyif alırdım. Hem de en ufak pişmanlık duymadan. Grimes'in elinden kurtulmaya çalışan Mark'ın çenesi alev alev yanıyordu sanki. O sırada Fellows direksiyonuna oturup motoru çalıştırdı. Araba yavaşça kaldırımdan uzaklaştı. Kelso hiddetle devam etti. Bizim görevimizin Jennifer'ı korumak olduğunu o kalın kafana ne zaman sokacaksın? Bu davranışın takibimizi yavaşlatmaktan başka bir işe yaramadı. Bunu göremiyor musun yoksa gerçekten aptal mısın? Grimes'a baktı. Kelepçe tak. Grimes bir çift kelepçe çıkarıp Mark'ın bileklerine geçirdi. Şimdi dedi Kelso, McCall hakkında ne söylemeye çalıştığını duymak istiyorum. Bir de havalimanından kime telefon ettiğini. Gök birden yarıldı sanki. Fırtınayla birlikte yağan sulu kar, çıldırmış birinin çaldığı trompetten çıkan sesler gibi takırdayarak arabanın camlarını dövüyordu. Otoyolda doğuya Long Island'a doğru gidiyorlardı. Jennifer silecekleri çalıştırdı. Hızını 80 kilometrenin altına düşürdü. Kimsin peki? Bana Nick Staves diyebilirsin. Neden? Neden McCall'un yerini aldın? Staves tabancasını ceketinin altına soktu. Senin yanında olabilmek için. İstediklerini elde ettikten sonra seni öldürmek isteyecek insanlardan koruyabilmek için. Beni öldürmek isteyenler kim? Benden ne istiyorlar? Bütün bunları Cove End'e varınca konuşuruz. Jennifer'ın başı dönmeye başladı. Bir saniye sonra direksiyon hakimiyetini kaybedince Chevrolet yolun ortasına savruldu. Staves direksiyona uzandı ve arabayı düzeltti. Hey, dikkatli olsana, bunca yolu birlikte bir otomobil kazasında ölelim diye gelmedim ben. Tanrı aşkına gözlerini yoldan ayırma. Oysa Jennifer bütün dikkatini yola vermeyi beceremiyordu bir türlü. Kendisini her an yıkılacak gibi hissediyordu. Daha fazla dayanamayacağım. Neler olup bittiğini öğrenmeden daha fazla dayanamayacağım. Bütün bu olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Anlayacaksın Jennifer. Sen şimdi arabayı kullanmaya bak. Kelson'un iki adamı markı tutmayı bırakmıştı. Elini çenesine götürdü. Ceviz eliliğinde bir şişlik vardı. Beni nereye götürüyorsunuz? Kelso, canımı sıkıyorsun Ryan dedi. Ryan seni terminaldeki umumi telefonda konuşurken görmüş. Onun için kimi aradığını söylesen iyi olur. Hem de hemen. Mark'ın öfkesi umutsuzluğunu körüklüyordu. Bunu bana yapamazsın Kelso. Beni kendi irademe rağmen burada tutarak yasalara karşı geliyorsun. Buna adam kaçırma derler. Şu anda yasa benim. Şimdi bana kimi aradığını söyle, yoksa kendini boğazına kadar boka batmış bulursun. Mark öfke, şaşkınlık ve umarsızlık içindeydi. Anlamıyorum Kelso. McCall hakkında bana neden yalan söyledin? Kelso'nun gözleri öfkeyle kıvılcımlandı. Mark onun bir yumruk daha savuracağını sandı. Oysa Kelso orada kızgınlıktan köpürerek sinirden patlama noktasında öylece oturdu. Yalan söylemiyordum. Hem üstelik neden söz ettiğim konusunda en ufak bir fikrim yok. Şimdi artık sorularıma cevap ver. Her şeyden önce bir güven belirtisi olarak şu kelepçeleri çıkarsanız. Kelso Grimes'a bakıp başını salladı. Çıkar şunları. Grimes kelepçeleri çıkarınca Mark bileklerini ovuşturdu. Bir arkadaşımdan McCall'u araştırmasını istedim. Neden? Çünkü sana güvenmiyordum ve çünkü benden bir şeyler saklıyordun. Brick'teki otel odasında yaptığın telefon konuşması da bununla mı ilgiliydi? Mark başıyla onayladı. Arkadaşım McCall'un Long Island'daki evine uğrayınca tuhaf bir şeyle karşılaştı. Kelso bir kaşını kaldırdı. Neyle? Bana McCall'un İsviçre'ye salı günü geldiğini söylemiştin. Oysa komşusunun anlattıklarına bakılırsa evden pazar günü ayrılmış ve koyu renk bir Buick'la gelen iki kişiyle birlikte gitmiş. Kelso dikildi. Cebinden içinde McCall'un fotoğrafı olan zarfı çıkarıp arabanın iç ışığını yaktı. McCall'un fotoğrafına bir bak. Mark resmi incelerken Kelso, gördüğünün bu adam olduğundan hala emin misin diye sordu. Resim çok iyi değil ama olabildiğince eminim. Yalnız unutma, ona sadece bir an bakabildim. Yani yanılıyor olabilir misin? Olabilir ama her iki adamın genel görüntüsü, saç biçimi, saç rengi aynı. Kelso kafasını salladı. Yüzü endişeden gerilmişti. Bu hiçbir anlama gelmiyor Ryan. Bu dedeklerin yeni bir saç kesimi ve ucuz bir saç boyasıyla da sağlanabilir. Söyledim ya, adamı sadece bir an gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse McCall, Jennifer'in kazası sırasında orada bulunmasını düşündükçe bunun bir rastlantı olabileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Bütün bunlar bir senaryo olabilir. Sanırım o kişi McCall olduğunu söyleyen başka birisi. Bu şimdi açıkça görülüyor. Mark'ın yüzündeki kan çekildi. Geçmişi konusunda yapılan araştırmanın iyi sonuç verdiğini söyleyen sendin. Geçmişi konusunda Ryan ama onu ete ve kemiğe bürünmüş görmeden %100 emin olmamız imkansız. Peki McCall değilse kim o zaman? CIA adına çalışıyorum. Jennifer adının Nick Staves olduğu, Staves olduğunu söyleyen adama şaşkınlıkla baktı. Langley, Virginia'daki merkezi haber alma örgütü. CIA'nin ne anlama geldiğini biliyorum. Gerçek Frank McCall'a ne oldu peki? Ben kimliğini ödünç kullandığım sürece kalacağı güvenli bir yere götürüldü. Nereye götürüldü? McCall New York dışında güvenli bir evde ve gerekli ihtimamı görüyor. Bütün bu işler bitene kadar yolumuzun üzerinde olmamasını sağlamamız gerekiyordu. Bana inanıyorsun değil mi Jennifer? Bilemiyorum. Bilmiyorum. Beni öldürmek isteyenler kim? Jack Kelso adında biri. Sana bir zamanlar babanın dostu olduğunu söylemişti ama anlattıkları doğru değildi. Jennifer şaşkınlık içindeydi. Devam et. Sen örümcek ağının ne anlama geldiğini bilmediğine göre istersen anlatmaya buradan başlayayım. Kelso da CIA adına çalışıyor. Bundan 2 yıl kadar önce aynı kod adı altında gizli bir CIA operasyonu yürütmüştü. Operasyonun hedefi Prime International Securities'di. Neden? Prime'in sahibi Rus mafya çetesi Moskovyalıların denetimindeki deniz aşırı bir şirketti. Servetlerini yasa dışı deniz aşırı hesaplardan alıp Amerika'ya yatırdıkları paralardan kazanıyorlardı. Zaten CIA'nin bu işe karışmasının nedeni de bu. Örümcek ağ operasyonu çetenin işlerini bir daha açılmamak üzere kapatmayı hedefliyordu. Prime'in sahibi Rus mafyası mıydı? Staves başıyla onayladı. Şirketi kara paralarını aklamak amacıyla kullanıyorlardı. Baban çalıştığı şirketin kara para aklamakla uğraştığından habersizdi. Ama ta Kelso ortaya çıkıp ona gerçeği anlatana, CIA'nin Prime'in sahiplerinin kirli işlerini ortaya çıkarmak için ihtiyacını duyduğu yazılı kanıtların bulunmasına yardıma zorlayana kadar. Babam bu yardımı neden kabul etti? Birincisi Kelso babanın bir sırrı olduğunu biliyordu. Ondan sonraki 1 kilometre boyunca Staves Jennifer'ı babasının geçmişini ve hapishane tecrübelerini açıkladı. Anlaşma uyarınca Kelso bütün mahkeme ve hapishane kayıtlarını yok etti. Sanki Joseph Delgado hiç yaşamamış gibi. Polislerin Delgado'yu araştırırken hep duvara toslamalarının nedeni de bu. Jennifer'ın aklı başından gidecek gibiydi. Babasının bir suç geçmişi olduğunu öğrenmek onun için yıkıcı olmuştu. Yine de bütün dehşetine rağmen babasının kötü yola itilen iyi bir insan olduğunu tüm yüreğiyle inanıyordu. Üstelik Joseph Delgado adı babasının bir sefer onu neden tokatladığını anlamasını da sağlamıştı. Yanaklarından aşağı gözyaşlarının damladığını hissedince ağlamamak için kendini zorladı. Babam İsviçre'de ne yapıyordu? Aldığı talimat Prime'ın Zürih'teki banka hesabından 50 milyon dolar çekmek ve Karl Lazar adlı bir Moskova üyesine vermekti. Oysa her şey hesaplanmıştı. Kelso Bey yalan ağ örmüştü. Ne demek istiyorsun? O ve CIA'den iki düzenbaz arkadaşı 50 milyon doları aralarında paylaşmak ve suçu babanın üzerine atmak için Karl Lazar'la gizli bir anlaşmaya varmışlardı. Niyetleri babanı öldürmek, cesedini ortadan kaldırarak kayboldu süsü vermek, böylece bütün suçu Paul March'ın üzerine yıkmaktı. İyi ama neden? Sadece ve sadece para hırsı. Plan işleseydi her biri birer servete sahip olacaktı. Karl Lazar babanı tabancayla tehdit edip onunla birlikte Wassenhorn'u aşmaya zorlayacaktı. Onun planı babanı Vogel kardeşlerle birlikte Wassenhorn'un buzulunda öldürmek, cesetleri yarıklardan birine atmak, sonra da ganimeti Kelso ve adamlarıyla paylaşmaktı. Ama fırtınanın çıkması bütün planı alt üst etti. Gerisini biliyorsun zaten. Bunu bana neden daha önce söylemedin? Neden bütün bunları yaşamamı istedin? CIA'nin talimatı böyleydi. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi olacaktı. En azından disketi bulup Kelso'yu çivileyene kadar CIA bu şimdiki operasyonu onayladı. Ama Kelso'nun Dalavere kişiliği konusunda hala şüphelerimiz var. Bir de Kelsey duyacak korkusuyla adamlarına bir şey söyleyemedik. Hem doğrusunu söylemek gerekirse yapacaklarımızdan bazılarını ancak son birkaç günde tasarladık. Biz mi? Havalimanından kaçmamıza yardım eden adam ekibimdekilerden biridir. Onlara ihtiyacımız olana kadar arka planda kalıp bekleme emri verildi. O adamlara yine de sadece bir telefon konuşması mesafesindeler. Jennifer'ın kafası karmakarışıktı. Cevaplanmamış o kadar çok soru vardı ki. Annemi kim öldürdü? Kelso. Babanın daha da suçlu görülmesi için ailenize yapılan saldırıyı babanızın kaybolmadan önceki planın bir parçasıymış gibi göstermek istiyordu. Babama ne oldu? Bana kalırsa fırtına gecesi öldü ve cesedi hala o dağın tepesinde bir yerlerde. Gerçekçi olmak gerek Jennifer. Ama hayatta kalan bir kişi var. Bundan pek emin değiliz. Manastır'a gelen adam herhangi birisi de olabilirdi. O adam babamdı. Başka türlüsü olamaz. Kendine işkence ediyorsun Jennifer. Hayatta kalmış olması imkansız. Hele öyle bir tipi de asla. Jennifer'ın içini korkunç bir acı kapladı. Öylesine yoğun bir acı ki dikkatini yola veremiyordu. Arabayı yolun kenarına çekip kafasını direksiyona dayadı. Vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Steves elini usulca Jennifer'ın omzuna koydu. Üzgünüm. Neler hissettiğini anlayabiliyorum. Hayır, anlayamazsın. Hiç anlayamazsın. Bana inanıyorsun değil mi Jennifer? Gözlerini sildi. Şu anda neye inanacağımı bilmiyorum. Bunu anlamak güç değil. Bir anda üzerine o kadar çok şey geldi ki. Steves elini çekti. Cebinden kimlik cüzdanını çıkardı. Kapağını açınca Jennifer bir tarafta CIA logosunu, öte tarafta da kabartma fotoğrafı gördü. Yanında duran adamın resmini, adamın adının Nicholas Steves olduğunu belirten kimlik gerçek görünüyordu. Bana inanmanı istedim sadece. Kelsey'den yeterince yalan duydun. Kimliği geri uzatan Jennifer'ın elleri titriyordu. Sana inanmak istiyorum. Öyleyse buradan öteye arabayı benim kullanmama izin versen, durumun otomobil kullanmaya pek uygun görünmüyor. Ondan sonra da Mark Ryan ile Kelso'nun bütün bu süre zarfında nelerin peşinde olduklarını anlatırım. Mark mı? Peşinde mi? Sen neden bahsediyorsun? Sana bildiklerimi anlatayım. Limuzin Manhattan'a doğru yol alıyordu. Yağmur başlamış, sel gibi buzlu sular arabanın tavanını dövüyordu. Kime telefon ettin Ryan? Bunun önemi yok. Hele Jennifer onu öldürmek isteyebilecek birisiyle kaybolmuşken hiç önemi yok. Kelso ısrar etti. Telefon ettiğin arkadaşının adını istiyorum. Bu iş bitince öğrenirsin. Şimdilik senin operasyonunla ilgili tek bir kelime bile etmediğimi bilmen yeterli. Aramızda güveni andırır bir şeyler olduğuna göre yaptığın ve bana söylemek istediğin başka araştırmalar da var mı Ryan? Yok. Emin misin? Kesinlikle. Şimdi artık Jennifer'ı bulmak için ne yapacağımızı söylesen oraya da geleceğim. Bir de beni rahatsız eden ve belki senin açıklayabileceğin bir şey daha var. Neymiş? Moskayaların disketten nasıl haberdar olduklarını anlatmadım. Doğru, anlatmadım. Kelso belli belirsiz sırıttı. Sonra koltuğunda döndü. Kenara çek Fellows. Fellows söyleneni yaptı. Yağmur limuzinin tavanını döverken Kelso bir tabanca çıkardı. Susturucuyu taktı ve namluyu Mark'a doğrulttu. Umarım bana doğruyu söylüyorsun. Mark'ın yüzü soldu. Hey, ne yapıyorsun? Grimes bile rahatsızdı. Kelso'ya, ben de aynı soruyu soracaktım efendim dedi. Sanırım işler burada tatsızlaşıyor. Mark Kelso'nun Glock'unun namlusunu birden çevirdiğini görüp şaşırdı. Silah bir kez öksürdü. Kurşun Grimes'in göğsüne saplanıp adamcağızı o anda öldürdü. Cesedi koltuğun üzerine yığılıp kaldı. Tanrı adına ne diye haykırdı Fellows koltuğunda dönmeye çalışırken. Suratı şaşkınlıktan karmakarışıktı. Kelso tetiğe bir kez daha bastı. Fellows'u kafasından vurdu. Berkin'in vücudu bir kez sıçradı. Sonra da direksiyonun üzerine yığıldı. Mark şok içindeydi. Olan bitenden hiçbir şey anlamıyordu. İçgüdüsüyle kendini korumaya çalıştı. Kelso'nun üzerine atılmak için davrandı ama Glock birden yine göğsüne çevrilmişti. Sakın bir aptallık yapma. Delirdin mi Kelso? Canımı sıkıyorsun Ryan. Onun için söylenenleri yap. Kelso koltuğunda yana kayıp Grimes'in nabzını tuttu. Sonra cesedi yere itip arabadan çıktı. İn. Fellows'un cesedini arkaya taşı ve yere yatır. Mark söylenenleri yaparken Glock'un namlusu onu takip ediyordu. Fellows'un kanlı cesedini sürükleyerek direksiyonun arkasından çıkardı. Limuzinin arkasına Grimes'in cesedinin yanına yatırdı. Şimdi de ön koltuğa geçip arabayı çalıştır dedi Kelso otomobilin arka kapısını çarparak. Direksiyona geçen Mark yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Kelso tabancanın namlusu Mark'ın üzerinde direksiyona geçen Mark yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Kelso tabancasının namlusu Mark'ın üzerinde yan koltuğa oturdu ve kapıyı kapattı. Ne yapıyorsun sen? Neden beni değil de ötekileri öldürdün? Çünkü bundan böyle rehinesin. Kimin rehinesi? Benim.